Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 6. Ayrım. En Güçlü Yemin. Bütün günahlarımdan arındım o gözlerde. O gözlerde en masum günahları tattım. Araya giren mesafeler, saman alevi misali, gelgeç sevdaları silip götürürken, kor ateşe özdeş aşkları daha da harlandırır ya, keskinin uzağında, duygularıyla ve yüreğiyle baş başa kalınca, ne menen bir sevdaya tutulmuş olduğunu daha iyi anladı. Deliler gibi özlemişti Patricia'yı. Onsuz bir hayatı düşünemiyordu. İyiden iyiye pekişmişti kararı. Asla vazgeçmeyecekti Patricia'dan. Ölmeye bile razıydı bu uğurda. 5 günlük işi 3 günde tamamlayıp, amirine sunacağı raporu hazırladı, keskine döndü. Ve hemen ertesi gün tavernaya koştu. Yolun karşı tarafındaki duvarın dibinde beklemeye başladı. Er ya da geç, Patricia'nın kapının önüne, bahçeye çıkacağını umuyordu. Olmadı. Birkaç tur attı tek katlı binanın çevresinde. Tam umudunu kesiyordu ki, bahçe kapısının aralığında bir genç kız silüeti belirdi. Ne var ki Patricia değil, Anastasia'ydı karşısındaki. Hemen yanına koştu Taceddin. "Patricia," dedi sabırsızlıkla. "Patricia'yı görecektim." Ürkek bakışlarıyla Taceddin'i süzdü Anastasia. Birilerinin duymasından endişelenir gibi, "Patricia hasta," dedi. "Evde yatıyor." "Nedir hastalığı?" Sesini daha da alçalttı Anastasia. "Sizin Kırşehir'e gittiğinizi duyunca kahretti kendini. Bağ evinin bahçesinde saatlerce yağmur altında kalmış. Çok kötü üşütmüş." Daha fazlasını duymak istemedi Taceddin. Anastasia'nın aralık bıraktığı kapıdan bahçeye dalıverdi. Selamsız sabahsız doğruca mutfağa girdi. Omorfia ile Sofia dikdörtgen şeklindeki masanın iki başına oturmuş sebze ayıklıyorlardı. Taceddin'i görünce elindeki işi bırakıp kalktı Omorfia. Sorgulayıcı bakışlarını Taceddin'in üzerine dikti. Teklifsizce içeriye dalmış olmanın ezikliğiyle "Patricia," diye mırıldandı Taceddin. "Hastaymış öyle mi? Nesi var? Mühim bir rahatsızlık mı? Nerede şimdi?" "Yavaş olasın bre Taceddin Bey," diyerek kesti Omorfia. "Tek tek sorasın sorularını. Yağmurda ıslanmış yavrumu. Ateşlendi. Dün gece bayağı kötüydü. Alev alev yandı garibim. Kafuruyla ovaladım bileklerini. Sirkeli tülbentler koydum alnına. Sabahı sabah ettim başında. Neyse ki düşmüştür ateşi. Ama takatsizdir. Görebilir miyim onu?" Nasıl olmuş da bu cesareti kendinde bulabilmişti bilemiyordu Taceddin. Ama içinden geçen buydu. Mutlaka görmeliydi Patricia'yı. Omorfia kuşkulu bakışlarla hiç tanımadığı birine bakıyormuş gibi tepeden tırnağa süzdü Taceddin'i. "Görüp de ne olacak?" dedi dişlerinin arasından. "Neye yarayacak kızımı görmen?" Kurulmuş zembereğin aniden boşalması gibi durdurak bilmeden nefes almamacasına hızla konuşmaya başladı Taceddin. "Evleneceğim onunla. Niyetim ciddi, kararım kesin. Göreceksiniz. İtimat edin bana lütfen." Omorfia, Sofia ve Anastasia tek nefes olmuş, şaşkınlık içinde dinliyorlardı Taceddin'i. O ise üzerinde toplanmış bakışları aldırmadan "Müsaade edin lütfen," dedi. "Gidip onu göreyim." Sofia ile Anastasia merak içinde Omorfia'nın vereceği cevabı bekliyorlardı. Hepsi de etkilenmişti Taceddin'in konuşmasından. Gözleri dolu dolu olmuştu Anastasia'nın. Ağlayacaktı neredeyse. Omorfia da yeterince etkilenmiş olmalı ki konuşurken sesinin titremesine engel olamadı. "Tamam," dedi. "Gidesin ama çok kalmayasın. Hastadır yavrum o." Ardından da eklemeyi ihmal etmedi. "Eleni vardır yanında. Kapıyı açar sana." Anlatmak istediği açıktı. "Seni kızımın yanına gönderiyorum ama evde yalnız değil. Git, gör, konuş ama fazlasını hayal etme." Katı kuralları olan, disiplinli, prensiplerinden ödün vermeyen bir anneydi Omorfia. Nasıl olmuştu da Taceddin'e bu özel izni verebilmişti? Çünkü Taceddin'in yokluğunda kızının ne hale gelebileceğini görmüştü. O narin bedeninde nice tutkulu bir aşk yaşattığını, saatlerce yağmur altında, ayazda kalıp gözyaşlarını yağmur damlalarıyla yarıştıran Patricia'nın Taceddin'i karşısında görünce nasıl da sevineceğini tahmin edebiliyordu. Sırf bunun için Patricia'nın yüzünde aydınlık bir tebessüm yaratabileceği için bile o izni vermesine değerdi. Garipti. Söyledikleri hakikatlerle taban tabana zıt görünse de inanıyordu bu delikanlıya. İnanmak istiyordu belki de. Geride kabus gibi duran bey ailesi gölgesini aklına getirmemeye çalışıyordu. Evet, masal misali, gerçekleşmesi zor bir hayaldi Patrisya ile Taceddin'in evlenmeleri. Ama neden olmasındı? Kendi babası da Dimitri ile evlenmelerine şiddetle karşı çıkmamış mıydı? Sonuç olarak evlenmişlerdi işte. Hem itimat edin bana dememiş miydi Taceddin? İtimadının sağlam zeminine basıp basmadığını görmek için tecrübe etmekten başka çaresi var mıydı Umurfiya'nın? Akşamüstüydü. Gün kavuşmak üzereydi. Koşarcasına yürüyordu Taceddin. Kan ter içinde kalmıştı. Bağ evine ulaştığında durdu. Soluklandı bir an. Geniş bir gülümseme yayıldı yüzüne. Az sonra görebilecekti onu. Heyecanla titredi yüreği. Bahçe kapısı aralıktı. Şöyle bir iteleyince açıldı. İçeri girip iki yanı beyaz taşlarla döşeli yolu hızla geçti. Fıskiyeli havuzun etrafından dolandı. Evin kapısını usulca tıklatarak beklemeye koyuldu. Yumruk yaptığı elinin sırtıyla bir kez daha vurdu kapıya. Ne gelen vardı ne giden. Kibarlığı bırakıp sabırsızlıkla yumruklamaya başladı kapıyı. Neden sonra cılız ayak sesleri duyuldu içeriden. Kapı aralandı ve yorgun bedeni sapsarı benziyle Patrisya belirdi eşikte. Birkaç gün içinde nasıl da zayıflamıştı. Kömür karası gözleri Taceddin'in yüzünde dondu kaldı. Çok şaşırmıştı belli ki. Karşısında duranın Taceddin olduğundan emin olmak ister gibi kuşkuyla bakarken, bir yandan da çiçekli basma geceliğinin açıkta bıraktığı bembeyaz kollarını, göğsünü, gerdanını kapatmaya çalışıyordu. Patrisya diye fısıldadı Taceddin. Görmeye geldim seni. İnanamıyordu Patrisya. Geçirdiği ateşli hastalığın yaptığı bir oyun olmalıydı bu. Ama kabul etmeliydi ki düşlerin en güzeliydi. Garip bir titreme aldı her yanını. Örselenmiş bedeni yaşadığı heyecana daha fazla dayanamadı. Başı döndü, sendelemeye başladı. Duvara tutunmaya çabaladı, beceremedi. Taceddin tutmasa yere yuvarlanacaktı. İçeri almayacak mısın beni? Ancak o zaman akıl edebildi Patrisya. Bir adım geri çekilerek ardına kadar açtı kapıyı. Elini uzattı Taceddin'e. Sofayı adımlayıp iç odaya geçtiler beraberce. Hasta yatağının serili olduğu odaya. İncitmekten korkar gibi yumuşak hareketlerle Patrisya'nın yürümesine yardım etti Taceddin. Yatağa yatırmak istedi, karşı çıktı Patrisya. Şu birkaç dakika içinde yüzüne renk, bedenine güç gelmişti sanki. Yan yana yatağın kenarına oturdular. Eleni yok, dedi Patrisya, günah çıkarır gibi. Üzüm toplamaya gitti. Akşam olmadan toplanması lazım üzümlerin. Birazdan gelir. Anlamıştı anlayacağını Taceddin. Seni görmek için annenden izin aldım, dedi. Seninle evleneceğimi söyledim ona. Duydukları sihirli bir etki yaratmış gibi Taceddin'in boynuna sarılıverdi Patrisya. Ağlamaya başladı. Önce usul usul, ardından hıçkırıklara boğularak. Beni bırakıp gittin diye öyle korktum ki, diye fısıldadı. Ölmek istedim. Çarpık bir gülümseme gelip oturdu dudaklarına. İyi ki ölmemişim. Delisin sen, vazgeçebilir miyim hiç senden? Bir yandan şefkatle saçlarını okşuyordu Taceddin, bir yandan da yanaklarından süzülen yaşları siliyordu Patrisya'nın. Senden ayrılırsam ölürüm ben, derken ciddileşivermişti Patrisya. Kollarını boynuna doladı Taceddin'in. Bırakırsa kaçıverecekmiş gibi. Alev alev yanıyordu incecik geceliğinin altındaki narin bedeni. Hastalık ateşi mi, yaşadığı heyecandan mı orasını kestiremedi Taceddin. Sanki kendisinin ondan eksik kalır yanı vardı. Her tarafı ateşe kesmişti Taceddin'in de. Yüzünü Patrisya'nın lavanta kokulu ipeksi saçlarına gömdü. Bu kez dudaklarıyla toplamaya başladı Patrisya'nın gözyaşlarını. Onun ateşten kurumuş dudaklarıyla buluştuğunda şimşekler çaktı tüm hücrelerinde. Sımsıkı sarıldı Patrisya'ya. Solukları birbirine karışıyordu. Yatağa uzandı Patrisya. Taceddin'i kendine çekti. Biraz önce görmesin diye sakındığı kollarını, göğüslerini kapatmaya çalışmıyordu artık. Tam tersine cömertçe sunuyordu kendini Taceddin'ine. Ama öylesine saf, öylesine içten, öylesine temizdi ki. Titredi Taceddin'in. Benzerini daha önce hiç yaşamamıştı. Böyle bir aşk, böyle bir tutku ömür boyu ancak bir defa yaşanırdı. Bunu hissedebiliyordu. Birleşen yalnız bedenleri değil, ruhlarıydı da, yürekleriydi. Sözlerle ifade edilemeyecek derecede güçlü bir yemindi birleşmeleri. Ve artık ikisi de eminlerdi. Bu aşkı hiç kimse ve hiçbir güç yıkamayacaktı. Memleketin ahvali. Taceddin'e kalsa hemen o gün harekete geçerdi. Anasıyla, analığıyla, hatta babası ve ağabeyleriyle yüz yüze gelip kararını açıklamaktan zerrece yüksünmüyordu. Ne var ki memleketin ahvali kötüye gitmekteydi. Kritik günlerde yaşadıkları. 15 Mayıs 1919'da Yunan askeri İzmir'i işgal etmişti. Haber ulaştığında yer yerinden oynadı. Keskin halkı duyarlılığını göstermek adına 16 Mayıs 1919'da İstanbul hükümetine telgraf çekerek tepkisini bildirdi. İzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından topraklarına katılmak amacıyla işgal edilmeye başlandığına dair haberler burada herkes üzerinde büyük etki yaratmıştır. Bu etki ile hemen toplanan halk, işgal hareketini hukuklara ve mülki hislere karşı yapılmış bir tecavüz olarak anlamıştır ve tüm hisleriyle tepki vermeye hazırdır. İşgale karşı ulusal onura yakışan bir şekilde karşı çıkmasını devletten talep ve temenni eder, bu konuda her türlü maddi manevi fedakarlığa hazır olduğumuzu bildiririz. Milliyetçiliğin had safhaya ulaştığı bu dönemde, ben bir Rum'um, Omorfya'nın kızıyla evleniyorum demek, yangına körükle gitmekle eşdeğerdi. Bekleyecekti Taceddin. Hele etraf biraz yatışsın, şu dar ve karanlık günler aydınlığa kavuşsun, sözünü söyleyecekti elbet. Ama kendine tanıdığı süre içinde Patrisya'yı da ihmal etmeyecekti tabii ki. Taceddin'le Patrisya, kulakları her gün gelen yeni haberlerde gelişmeleri takip ederek buluşmalarını sürdürdüler. Omorfia'nın bağ evi aşk yuvaları olmuştu. Doyamıyorlardı birbirlerine, kanamıyorlardı. Başlangıçta olanların farkında değildi Omorfia. Öğrenince de değişen bir şey olmadı. Karşı koymayı göze alamadı açıkçası. Öyle ya da böyle bir yola girilmişti. Bundan sonrasında ne yapabilirdi Omorfia? Kilit mi vuracaktı kızının üzerine? Bağ evini yasaklasa başka bir yerde buluşacaklardı. Bey oğlu için mekan mı yoktu? Taceddin'e de kızını da acıyordu aslında. Başlarında yeterince dert vardı zaten. Bari onlara destek veren biri olsaydı yanlarında. Kendisi de zamanında yaşamamış mıydı benzeri sıkıntıları? Dimitri ile evlenmeden önce böyle güçlü bir desteğe nasıl da ihtiyaç duymuşlardı? Birbirlerini sevmekten başka hiçbir günahları olmayan bu iki gencin arkasında durmakla bir bakıma kendi kapanmamış yaralarını da sarıyordu Omorfia. Ne yazık ki gelen haberler birbirinden kötüydü. Sular kolay kolay durulacağı benzemiyordu. Ama ne olursa olsun, devletler ve hükümetler hangi çarpık politikaların peşinden koşarlarsa koşsunlar, Türk ve Yunan halklarının birbirine düşman olabileceğine inanmıyordu Taceddin. Hep dış güçlerin kışkırtmasıydı son gelişmeler. Başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletleri önce İtalyanların İzmir'i işgal etmesini öngörmüşlerdi. Ama politik nedenlerle karar değiştirip Yunan ordusuna vermişlerdi görevi. Bunca yıldır iç içe yaşamış iki ulusu birbirine kırdırmak, kardeşi kardeşe düşman etmek için. Emindi ama Taceddin, Türkler de Rumlar da bu oyuna gelmeyeceklerdi. Her şeyleri ortak, yaşadıkları her şey aynıydı o güne kadar. Tek farkları bir kesimin camiye, diğerinin kiliseye gitmesiydi. Ortodoks halk, Müslüman komşularının mevlid-i şeriflerine, Kur'an-ı Kerim mukabelelerine iştirak eder, Müslümanlar da yortularda komşularının yanında olurlardı. Müslüman çocuklar Paskalya bayramlarını iple çekerlerdi. Şekerli çörekler, kırmızıya boyanmış yumurtalar gelsin diye. Kurban bayramlarında ise gayrimüslim komşulara kavurma ikram edilirdi. Bir Müslüman bir Rum'un evine ziyarete gitmişse ve o sırada ezan okunuyorsa, ev sahibi misafirinin abdest alabilmesi için su dolu iblikle ortasında sabun bulunan ilistir denilen delikli metal kap ve havlu getirirdi. Seccadesi kıbleye dönük serilir, hazır edilirdi. Yollar ortak, sarnıç ortak, çarşı ortak, ibadet yerleri dışında neredeyse her şeyleri ortaktı. Kurban kavurmalarının, paskalya çöreklerinin tadı kaçacak mıydı bundan sonrasında? Kırmızıya boyanmış yumurtalar renklerini mi yitirecekti? Beraberliğin, dostluğun, paylaşımın yerini husumet mi alacaktı? Hayır, hayır, böyle bir şeyi aklına bile getirmek istemiyordu Taceddin. Ama yaşanan ufak tefek gerginlikleri de görmezden gelemiyordu. Cuma namazı çıkışında Keskin'in yerlilerinden yaşlıca bir bey, ki kendisinden asla böyle bir davranış beklenmezdi, yoldan geçen bir Rum gencine "Ne yüzle dolaşıyorsun aramızda?" diyerek çıkışmış, "Hepiniz cehennem olup gitseniz de kurtulsak!" diye avaz avaz bağırmıştı. Rum genci sesini çıkarmadan yoluna devam ederken, çevredekiler koşup yaşlı adamı yatıştırmışlardı. Olacaktı bunlar, kaçınılmazdı. Komşu komşuya hiç yoktan gücenip darılabiliyorsa, memleketi işgale kalkışanlarla aynı kandan geldikleri varsayılan günahsız insanlara da işte böyle hücum edilebilirdi. Ne suçu vardı Aris'in, Patrisya'nın, Amorfya'nın ve diğerlerinin? Onlar mı işgal etmişlerdi vatanı? Onlar mı istemişlerdi böyle olmasını? O güne kadar omuz omuza çarpışmamışlar mıydı düşmana karşı? Aris'in küçük dayısı Balkan Harbi'nde düşmana karşı savaşırken ölmüştü. Amorfya'da, Patrisya'da gözlerini Keskin'de açmış, Keskin'in suyunu içmiş, ekmeğini yemişlerdi. Neyse ki ufak tefek tepkiler yayılma eğilimi göstermeden savuşturuluyordu. Komşuluk ilişkileri eskisi gibi sürüyordu şimdilik. Ancak tedirgin bir bekleyiş içindeydi herkes. Düşmanlar bunca yıldır beraber yaşadıkları gayrimüslimlere haksız yere yüklenmekten kaçınıyor. Ancak başta İzmir olmak üzere memleketin çeşitli yerlerinden gelen işgal ve çatışma haberlerini de içlerine sindiremiyorlardı. Gayrimüslimler ise yarınlarından endişeli, bazı kesimlerce üzerlerine giydirilmeye çalışılan suçluluk gömleğine isyan halinde sessizliklerini korumaya çalışarak huzursuz günler geçiriyorlardı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 59. Devamı 7. ayrımda.